Çınaraltı. TRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve bize kulak verdiğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, memleketlerin sultanı var, yemeklerin sultanı var, evlerin sultanı var, ayların da sultanı var. Eskiler 11 ayın sultanı derdi Ramazan ayına. Malum ay sene 12 ay, her biri yaklaşık 30 gün, bu 12'den bir tanesi Ramazan ayı. Ramazan ayı hicri takvim esasına göre hesap edilir ve ayın dünya etrafındaki hareketlerine göre tespit edilirdi. Ay dünyanın etrafında bir kere döndü mü bir ay olurdu ve 12 tane ay yan yana geldi mi bir sene. Onun için buna hicri sene denirdi ay hesabına göre. Onun için eski seneler 354 gün çekerdi. Şimdi bizim kullandığımız takvim, miladi takvim, güneş esasına göredir. Şemsi takvimdir. Yine 12 ay var fakat burada ayların gökteki ayla alakası yok. Dünyanın güneş etrafındaki hareketinden teşekkür ediyor bu takvim. Dolayısıyla aylar ya 30 ya 31 çekiyor. Her sene aynı. Halbuki hicri takvimde bazı aylar 29, bazı aylar 30 çeker. Miladi takvimde her ayın kaç çekeceği belli. Şubat istisna. O 4 yılda bir 29 çeker. Dolayısıyla miladi takvim 365 gündür. Arada 11 günlük fark var. İşte onun için yıl yıldan 11 gün erken gelir demiş eskiler. Ramazan ayı da her sene bir öncekinden 11 gün evvel geliyor. Dolayısıyla herkes ömrünün her mevsiminde, eğer uzun bir ömür yaşaması her mevsimde Ramazan ayını idrak etmiş oluyor. 33 senede bir Ramazan ayı aynı güne gelmektedir. Çocukluğunda Ramazan ayı yaz ayına gelmiş bir kimse 33 yaşını geçtiği zaman Ramazan ayı yine yazdadır. 65 yaşına geldiği zaman Ramazan ayı yine yazdadır. Ömür verir de 100 yaşına gelirse Ramazan ayı yine yaza gelmiş olur. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Ramazan ayı bir bereket, bolluk ayıydı. Ne kadar sıkıntı olursa olsun herkes bir köşeye 3-5 kuruş koyar, Ramazan ayını da sefa sürerdi. Maaşlarda bir tıkanma varsa Ramazan ayında hepsi birden ödenir, farklar tazmin edilirdi. Ramazan ayında memurlara ikramiyeler, iftariyelik hediyeler verilirdi. Herkesin Ramazan ayında yüzü gülerdi ve herkes derdi de olsa, sıkıntısı da olsa efendim neşelenmeye, bu ayı güzelce geçirmeye niyetlenir, ona gayret ederdi. Mektepler, medreseler, devlet daireleri tatildi. Ancak evler tatil değildi sevgili dinleyiciler. Evlerde şiddetli, hummalı bir faaliyet hüküm sürerdi. Hani ev kadınları çalışmıyor dendiği zaman kendilerine kızarlar ya, eşiniz çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor ev hanımı. Kızar ev hanımları. Bizim kadar kim çalışıyor derler ve bu şeye pek kabul etmek istemezler. Ama hakikaten bilhassa Ramazan ayında evlerde muazzam bir faaliyet. Sadece Ramazan ayında değil, Ramazan'a tekaddüm eden günlerde, özellikle Şaban ayının son yarısında yani Berat Kandili'nden sonra hummalı bir faaliyet. Nedir bu faaliyet? Öncelikle eski evlerde şiddetli bir temizlik. Yani kış olsun yaz olsun. Zaten bir yaz temizliği yapılır, bir kış temizliği yapılır ya. Ayrıyeten bir de Ramazan temizliği olur. Tahtalar, taşlıklar, merdivenler güzelce ovulur. Taşlık çok önemliydi. Çünkü evin girişi, sofa, taşlık evin aynası demekti. Eve ilk giren taşlığı görürdü. Malum bir şey hakkındaki ilk intiba çok ehemmiyetlidir. Böyle hani anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al derler ya. Burada da taşlığa bak, evi al. Öyleydi. Onun için taşlık, sofa çok mühim. Güzelce silinir. Buraya mahsus özel örtüler, halılar, sergiler varsa onlar serilir. Çünkü normal zamanda giriş olduğu için belki çok oraya ciddi şeyler sermiyor olabilirler. Onlar serilir. Tahta olmak, oymak, ovmak da kolay değildir. Evin kızları varsa halayıkları, eskiden halayıklar vardı. Hizmetçi yerine cariyeler, yani sarayda, konaklarda, evlerde yaşar. Hemen herkesin 1-2-3 maddi durumuna göre halayığı vardı. Bunlar genç kız olana kadar konakta durur, konağa yardım eder. Kendisine bir takım ev terbiyesi, hanımlık terbiyesi öğretilir. Zamanı gelince uygun birisini evlendirilir, evden çıkartılırdı. Fakat evle irtibatını kesmezdi bu halayıklar. Ahretlik denirdi bunlara. Veya besleme denirdi. Bunlar Ramazan ayından önce evi güzelce siler süpürürler. Kenarlarda, köşelerde eskiden örümcek ağı çok olurdu. Temizlemek de zordu. Tavanlar çok yüksekti çünkü. Ramazan ayının şerefine bu örümcek ağları da güzelce temizlenir. Camlar parlatılarak temizlenir. Lambalar, lamba camları temizlenir. İşlerine gaz yağları doldurulur. Elektrik yok. Belli yerlerde hava gazı aydınlatması vardı. Evlerin hemen hepsi gaz lambasıyla aydınlanırdı. Onlar güzelce hazırlanırdı önceden. Efendim, iftar davetleri verilecek evde. Herkes kendi iktidarına göre iftar davetleri verecek. Onun için iftar davetlerinin verileceği odalar, genellikle selamlık daireleri, yeni baştan silinir, süpürülür, tozları alınır. Varsa yeni, efendim, temiz örtüler buraya serilirdi. Örtüden kastım, yere serilen halıda örtüdür, makatlara serilen örtüde örtüdür, minderlerde örtüdür, minderlerin üzerine serilenlerde örtüdür. Çünkü böyle koltuk, kanepe olmadığı için eskiden oda dediğiniz zaman yerde bir halı, odanın üç tarafında makat, cam önlerinde makat, sedir. Sedirlerin üzerinde bir böyle yolluk şeklinde bir halı, üzerinde minderler, arkada yastıklar, yastıkların üzerinde beyaz iş örtüler. Bir beyaz iş örtüde eteğinde sedirin, çıkarsınız üzerine oturursunuz, icap ederse yatarsınız. Biraz keyfinize düşkünseniz döşek serdirir, öyle yatarsınız. Veya misafirse misafire döşek serilir, üzerinde yatılır. İcamlı bu makatların altına da fazla eşyalar konulur. Hatta banyo bile olurdu. Evet, yanlış duymadınız sevgili dinleyiciler. Bu sedirlerin altında banyo bile olurdu. Sedirin üzerinde bir tahta kapak, kapağın üzerinde bir halka. Halkayı tutup kaldırdığınız zaman kapağı, bir bakardınız ki altında betondan üzeri şaplanmış hafif meyilli bir zemin. Oturursunuz oraya, önünüze kovaya koyarsınız, orada güzelce yıkanırsınız. Oradan dışarıya künkle o su akar gider. Böylece banyo her odada bulunurdu sevgili dinleyiciler. Ne kadar pratik. Hem evde muhtelif aileler, karı kocalar yaşıyorsa onlar için, hem gelen misafir için büyük bir rahatlıktı. Evler böyle görücüye hazırlanır gibi temizlendi, süpürüldü. Ha, icap ederse, boyaya ihtiyaç varsa boyanır. Eskiden badana boya şimdiki gibi zor değildi ki. Adam tutmaya da ihtiyaç yok. Duvarlar zaten kireç badanası. Kireci katarsınız, fırçayla evin kadınları bile güzelce süpürür. Bir iş tabii o da, ama o kadar zor değil. Şimdiki yağlı boyalar, plastik boyalar, kağıtlar gibi değil. O da yapılır, ev pırıl pırıl tertemiz olur. Artık ev Ramazan ayına girmeye hazırdır. Ama sadece ev, içindekiler daha henüz hazır değiller. Eski evlerimizin değişmez kısımları vardı sevgili dinleyiciler. Bir kere selamlık dairesi her evde bulunan değişmez bir kısımdı. Neydi selamlık dairesi? Gelen erkek misafirlerin ağırlandığı, girişi, çıkışı, tuvaleti ayrı olan bir yer. Ayrıca harem dairesi denilen kadınların, ev halkının yaşadığı bir yer. Burada ev halkının sayısına göre yatak odaları, kadınların oturdukları bir oturma odası, mutfak, banyo, hela bulunurdu. Ancak evin vazgeçilmez başka bölümleri de vardı. Bunlar bodrum ile tavan arasıydı. Bodruma böyle ağır eşyalar, alet edevat, tavan arasına ise kullanılmayan eşyalar, kışlıklar, yazlıklar konurdu. Ama bir yer vardı ki o yer her evde bulunmalıydı. O da kilerdi sevgili dinleyiciler. Kilersiz ev mümkün değil, olmazdı. Şimdiki gibi böyle marketlerin, bakkalların çok yaygın olmadığı bir zamanda, hazır yiyeceklerin pek yaygın olmadığı bir zamanda, buzdolaplarının bu kadar yaygın olmadığı, hatta hiç bulunmadığı, daha henüz keşfedilmediği bir zamanda, kiler çok ehemmiyetli bir yere sahipti sevgili dinleyiciler. Evin kuytu, ışık almaz, hava cereyanlarına kapalı, serin mi serin bir yeri kiler ittihaz edilirdi. Büyüklüğü küçüklüğü mühim değildi. Böyle bir yer muhakkak olmalıydı. Ve bu yer mutfağa yakın olmalıydı. Kilerde neler olur? Evin bütün yiyeceği kilerde saklanırdı sevgili dinleyiciler. Etler, sucuklar, kavurmalar, zeytinyağları, diğer yağlar, efendim katı yağlar, efendim meyve, sebze türünden şeyler, un, bulgur, mercimek, fasulye, nohut gibi şeyler, reçeller, ballar, ne lazımsa bir ev için yiyecek, hepsi bu kilerde saklanırdı. Zamanı geldikçe yemek pişirmekle görevli olanlar buradan ihtiyaçları kadar alırlar, mutfakta kullanır, yemekleri pişirirlerdi. Kilerin anahtarı, evde hizmetkar varsa umumiyetle kahyada, kahya yoksa evin en yaşlı hanımında ve umumiyetle kaynanada olurdu. Kaynana bizzat yemek pişirmiyorsa bile kileri açar, icap eden gıda maddelerini o günlük yemek pişirmekle görevli olan kızsa kız, hizmetkarsa hizmetkar, gelinse gelin ona teslim ederdi. Böylece kilerdeki gıda maddelerinin çarçur edilmesinin, israf edilmesinin önüne geçmiş olurdu. Eskiler gıda maddelerini böyle kiloyla, zembille, çarşıdan almaya alışmamışlardı sevgili dinleyiciler. Herkese küfeyle gıda maddesi gelirdi. Unlarını, bulgurlarını, pirinçlerini çuvalla alırlardı. Tenekelerle yağlar alınırdı. Şimdiki bizim böyle yarım kilo, bir kilo bakliyat aldığımızı, et aldığımızı, efendim hububat, zahire aldığımızı görseler herhalde küçük dillerini yutarlardı. İşte o zaman öyle bir bolluk, öyle bir bereket vardı. Ramazan ayında normalde evler aylarca kuşatma olsa, kıtlık olsa dayanacak kadar gıda maddesine sahipti. Ya Ramazan ayında bu gıda maddeleri kontrol edilir. Eksik yedik var mı tamamlanır. İlave bir takım şeyler yapılırdı. Ramazan ayında hamur işleri çok yendiği için özellikle sahurda un ve buna benzer şeylerin yerinde olmasına dikkat edilirdi. Kangal kangal sucuklar. O zaman tabii böyle sosis yok, salam yok. Sucuk ve pastırma çok yaygın. Pastırmalar ve sucuklar. Bunların çoğu evlerde yapılırdı. Evlerde yapamayanlar itimat ettikleri bir kasaba yaptırır. Dikkat edin buyurun, yaptırır. Yani böyle yapılmış almaz. Çünkü herkesin damak zevki farklıydı. Herkes kendi damak zevkine göre kasaba bunu ısmarlar, tarif eder, o şekilde yaptırırdı. Bunlar bir kere kilere konurdu. Efendim Ramazan ayı iftar sahur demek. İftar sahurun vazgeçilmez kısmı iftariyelikler. Onun için Ramazan ayından önce iftariyeliklerin yerinde olup olmadığı kontrol edilirdi. İşte pastırma sucuk bunun için lazım olduğu gibi çeşit çeşit peynirler önceden hazırlanır. Türkiye'nin her tarafından. Çünkü öyle peynirler ki sanki her birisi ayrı birer gıda maddesi gibi. Edirne'nin peyniri Kıbrıs'a benzemez. Kıbrıs'ın peyniri Urfa peynirine benzemez. Urfa peyniri efendim Diyarbakır'ın örgü peynirine benzemez. Örgü peyniri Çerkez peynirine benzemez. Her biri birbirinden farklı. Tulum peynirine benzemez. Her birinden bir miktar bulundurmak adettir. Ayrıca halis ballar. İftariyeliklerin vazgeçilmez unsurları. Ve çeşit çeşit renk renk reçeller. Öyle bir çeşit reçel koymak iftariyelik olarak görgüsüzlük, görmemişlik adı olunurdu. Vişne reçelleri, çilek reçelleri, gül reçelleri, incir reçelleri, çeşit çeşit reçeller. Reçel yiyemeyenler, hoşlanmayanlar için marmelatlar, ayva marmelatı, şeftali marmelatı zamana göre, mevsime göre hazırlanır, kavanozlara konulur, kavanozlar rafa dizilir, böyle pırıl pırıl, renk renk kilere ayrı bir zevk, ayrı bir estetik verirdi sevgili dinleyiciler. Evet, kilerler böyle Ramazan ayına hazırlanırdı. Kiler demek Ramazan ayının esas direği demek. Kiler sağlam oldu mu demeyin keyfimize. Ramazan ayı bir hoşça, bir güzelce geçecek demektir. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan ayına girmeden herkes böyle hazırlanır, kilerini, ambarını doldururdu. Ancak tabii bu imkanı olanlar içindi, ya imkanı olmayanlar. Onlar da bu ayda mahzun kalmazdı sevgili dinleyiciler. Zenginler, vezirler, devlet adamları, ileri gelenler fakir fukarayı gözetirdi. O zamanın ileri gelenleri bütün mahallelere, bulundukları şehrin uzak köşelerine kadar taşrada valiler, kaymakamlar, müftüler, ileri gelenler mahallelerin ücra köşelerine kadar herkesi gözetirler. Fakir fukara zaten nüfus az olduğu için herkes kim olduğunu bilir. Onlara yardım yapar, iftariyelikler gönderir, onların da kilerlerini doldururlardı. Hal böyle olunca hiç kimse mahzun olmazdı. Medrese talebelerine, tekkelere hep erzak gönderilirdi. Buralarda da herkesin Ramazan ayına rahatça girmeleri, Ramazan'ı rahatça geçirmeleri sağlanırdı. Hele gıda maddelerinin pahalılaştığı zamanlarda belediye çok ciddi bir narh uygulaması başlatırdı. Herkes zaruri gıda maddelerini makul fiyatlarla alsın diye ve bunu çok ciddi takip ederdi sevgili dinleyiciler. Esnaf arasında dolaşır, çarşılarda dolaşır, belediye görevlileri çok ciddi bir şekilde bu narha uyulup uyulmadığını, terazide hile yapılıp yapılmadığını takip ederlerdi. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırlarsa esnafa hemen oracıkta çok ağır cezalar verirlerdi. Onun için kimsenin gözü böyle hile yapmayı, huda yapmaya kesmezdi, cesaret edemezlerdi. Tarih kitaplarında, hatıralarda vaktiyle devlet adamlarının, ileri gelenlerin efendim şehirlerde, köylerde, kasabalarda, mahallelerde halka dağıttıkları gıda maddelerinin, un, şeker, yağ, pirinç vesaire maddelerin muazzam ölçekler tuttuğunu görüyoruz ve hayret ediyoruz. Evet, Ramazan ayı, bereket ayı, bolluk ayı demiştik. Evet, aynen bu şekilde cereyan eder. Kimse hüzünlü olmaz, hüzünlü olan da sevinir, mesrur olurdu. Evet, devlet adamlarının, zenginlerin ve halkın yaşayışında yılda bir ay değişiklik olurdu dedik Ramazan ayında. Halkın en çok sevdiği, en çok kutladığı ay şüphesiz Ramazan ayıydı. Bütün Müslümanlar hasretle Ramazan ayını beklerlerdi. Bu ay içinde ruhani zevkin en üstünüyle ruhlarını temizlerlerdi. Bu ayın ibadetinde daha başka bir duygu sarardı insanı. Yemede, içmede, geceyi gündüzü geçirmede, hatta zevk ve safada da bir başkalık vardı bugünlerde. Sultan II. Selim, Mevlid ve Regaib kandillerinde minarelerde kandil yakılmasını istemiş, o zaman başlamıştı. Yatsı namazından sonra padişah da vaazlarda hazır bulunurdu. Berat ve Miraç kandilinde de efendim böyle mevlüt okunması, bugünlerin tesis edilmesi Sultan 3. Murat zamanında bir canlandırılmış, hareketlendirilmişti. Evet, daha önce de söylediğimiz gibi Ramazan ayının birinci gecesinden bayram gecesine kadar minarelerin kandil ile aydınlatılması Sultan 1. Ahmet zamanına rastlıyor, 1610 yıllarında. Daha sonra mahya kurulma adeti başladı. Süleymaniye, Sultanahmet, Valide Sultan, Üsküdar'da Valide camilerinde. Sultan 3. Ahmet zamanında bu arttırıldı sevgili dinleyiciler. Ayasofya Camii, Fatih Camii, efendim Beyazıt Camii, Sultan Selim Camii, Şehzade Camii, Eyüp camilerinde de mahyalar kurulmaya başlandı. Hatta bir gece Şehzade Camii'nde bir mahya kurulmuş. O mahyada Zülfikar resmi yapılmış. Hazreti Ali'nin çift uçlu kılıcı var ya, Zülfikar. Zülfikar resmi yapılmış. O zaman Şeyhülislam olan tarihçi Çelebizade Asım da buna bir kıta yazmış. Ramazan ayında bayram gecelerine kadar kandil yakılması, bayram gecesi kandil yakılmaması adeti vardı. Bütün İslam aleminde bayram geceleri şenlikler yapılırdı. Ancak bayramda minarelerde kandil yakılmazdı. Ancak damat İbrahim Paşa sadrazam olduktan sonra minarelerde de kandil yakılmaya başlanmış. Hatta geceleri minarelerin baştan aşağı ateşten birer kaftan geçirilmiştir. Diğer mübarek gecelerde, mevlüt gecelerinde efendim, başka kandillerde de minarelerde kandil yakılmaya başlanmış. Hatta evlerin, dükkanların önüne de kandiller asılmış ve şehirlerde beşer defa top atılmaya başlanmıştır. İftar ve imsak vakitlerinde Rumeli Hisarı'nda bir muvakkithane var. Yani daha ziyade namaz vakitlerini, ibadetlerin vakitlerini gösteren yerler bu buralar. Rumeli Hisarı'nda bir muvakkithane var. Bu muvakkithanenin önünde Sultan 3. Mustafa'nın padişahlığı zamanından top atılması adet olmuş. Sonraları Yedikule'de de birer defa top atılması adet olmuş. Daha sonra şehrin türlü semtlerine bu hak tanınmış. Anadolu'da da hemen her şehirde, yüksek yerlerde, umumiyetle kalelerde bir top bulunur ve bu top iftar ve imsak saatlerini halka haber verirdi. Burada top ateşlenerek herkes iftar imsağı öğrenirdi. Bir de sevgili dinleyiciler, resmi günlerde yüksek mülkiye memurlarıyla kazaskerler, efendim yeniçeri kassamları gibi ilmiye sınıfı, efendim topçubaşılar, arabacıbaşılar, tüfekçibaşılar gibi askeri makam sahipleri konaklarının önünde mehter çaldırırlardı ve Ramazan geceleri sırayla mahya kurdururlardı. Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru bu adetler yavaş yavaş azaldı. Evet, Ramazan ayının gecelerinde İstanbul gökleri de yüreklerden taşan Allah aşkı gibi, Selahattin camilerin minareleri arasında nurdan, ışıktan örülmüş mahyalarla süslenirdi. Safa geldin ya Ramazan, elhamdülillah, bismillah, ya Hazreti Allah, ya Mennan, ya Kerim, şefaat ya Resulullah gibi mahyalarla süslenirdi. Sanki sevgili dinleyiciler, ışıklar elenerek zerreler haline gelmiş, sonra İnci dizileri gibi parlayarak birbirine yaklaşmış. Sonra da toplanmış, şekillenmiş, mukaddes bir yazı, bazen de bir şekil olmuşlardı. Evet, ışıktan şekiller de çizerlerdi mahyacılar. O zamanlar gül, lale, şebboy, çadır, efendim kız kulesi, balık, cami, minber, hilal, köşklü kayık, üç çifte piyade resimleri böyle ressamlaşan bir ilhamla uçarak gökyüzünün sonsuzluğunda minareler arasına konulmuş denilebilirdi. Hemen herkes en ziyade mahyalar arasına kurulmuş olan gül resmine bayılırlardı. Katmer katmer, mahzun mahzun gül resmi. Bir de kayık mahyaları çok ilgi çekerdi. Sanki bu köşklü kayıkların içine mümin ruhlarını almışlar, nur içinde cennet kapılarına götürüyorlar gibi bir fikre dalardı herkes. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Çınaraltı.